Ustam ve Ben, Elif Şafak, 14. Ayrım. Cihan'ın bunu anlamasına imkan yoktu ve ancak zamanla öğrenecekti. Ama böyle yarı kollayan, yarı tehditkar bir dil kullanmak Hürrem'in huyuydu. İnsanı evvela korkutup istese ezip geçebileceğini ima eder, ardından bir iki tatlı kelam düzüp şaşkın ve kendine borçlu bırakırdı. Peşinden koşturan hizmetkarlarla uzaklaştı Hürrem. İki kişi geride kaldı, Mihrimah ile dadısı. Baktım da savaş seni değiştirmemiş dedi Mihrimah, yine o eski şaşkın sümbülü olan. Bu lafı neye yoracağını bilmeyen Cihan iltifat duymuş gibi teşekkür etti. Validen filden memnun dedi Mihrimah. Şayet ahaliyi eğrendirebilirsen gözüne girersin. Ve annemin gözüne girersen asla sırtın yere gelmez, bilesin. Fakat çotanın böyle kabiliyetleri yok dedi Cihan. Sesi o kadar alçak çıkmıştı ki sanki konuşmamış, hayal etmişti konuştuğunu. Hatırlıyorum, daha evvel demiştim, hazırlıklı geldik. Mihrimah dadısına işaret etti. Esna Hatun elbisesinin geniş kollarından birkaç halka çıkardı. Al bunlarla başla dada. Her gün gelip sana bakarız, ne haldesin diye. Cihan sevindi. Yeni bir sebep vardı Mihrimah'ı görebilmek için. Bir hevesle görevine asıldı. Bütün hafta çotaya çemberler atıp durdu, fil oralı olmasa da. Çemberlerin yerini yumaklar, yumakların yerini toplar aldı. Fil bunları da yakalamaya yanaşmayınca aynı numarayı elma ve armutlarla denedi. Bu sefer oldu. Yakaladığı gibi her birini havada midesine indiriveriyordu çota. Öyle ya da böyle Mihrimah sözünü tuttu, dadısıyla beraber her gün uğradı. Çota yeni bir numara öğrense sevinip alkışladı. Beceremediğinde cesaretlendirdi. Bir kez daha beyaz fil, başka türlü birbirlerini görme ihtimalleri dahi olmayan prenses ile filbazı birbirine yakınlaştırdı. Ne var ki artık çocuk değillerdi, ikisi de serpilmiş, uzamıştı. Her ne kadar bakmamaya gayret etseler de pekala farkındalardı. Hem kendiliklerindeki değişimi, hem Berike'nin vücudundaki değişimleri. Eskiden onları bir araya getiren tek sebep beyaz fildi. Prensesin hayvanı olan merakından başka bir neden yoktu buralara gelmesi için. Oysa şimdilerde fil hala pek seviliyor olsa da adeta bahaneydi. Esas filbazdı, Mihrimah'ın görmek istediği. Bu arada Esna Hatun tüm bu yaşananların sessiz ve somurtkan şahidiydi. Dadının huylarını aldırmayacak kadar mutluydu Cihan. Mihrimah varken canlanıyor, o yokken hayaliyle avunuyordu. Hayvanat bahçesine geldiği günden beri öğrendiklerini Mihrimah'la paylaştı. Haremde büyümüş, hep el üstünde tutulmuş, tabiattan kopuk bu kıza, hayvanlara ve bitkilere dair bildiklerini anlattı. Ağaçların içindeki halkalara bakarak yaşlarını tahmin etmeyi, ölü kelebekleri bozulmadan muhafaza etmeyi, reçinenin nasıl damla damla kehribara dönüştüğünü, deve kuşlarının atlardan hızlı koşup aslanlardan iyi kükreyebildiğini, nasıl ki parmak izlerimiz farklıysa kaplanların derilerindeki çizgilerinde biricik olduğunu, zürafaların dillerinin siyaha çaldığını, kaplumbağaların konuşmalarından dişi mi yoksa erkek mi olduklarının anlaşılabileceğini, yavaş yavaş prenses de kendisiyle ilgili bölük pörçük şeyler anlatmaya başladı. Kardeşlerinden, çocukluğundan, hatta hem sevip saydığı hem çekinip korktuğu annesinden bahsediyordu. Hakkında konuşmadığı, tek kelime dahi sarf etmediği bir insan vardı, Sultan babası. İkisi de nedense hayatlarının ortasında böyle bir abide yokmuş gibi davranmaktaydı. Halbuki ikisi de biliyordu ki padişahın kulağına bir gitse hayvanat bahçesindeki bu kaçamak buluşmalar, Cihan, o da en iyi ihtimalle, ya derdest edilip saraydan uzaklaştırılır ya da zindanı boylardı. Şenlikleri beklerken veba geldi şehre. Üsküdar'ın kenar mahallelerindeki viranelerde boy gösterdi evvela. Evden eve sıçradı, dört bir yana yayıldı. Kalkmayan bir sis gibi İstanbul'un üstüne çöktü ölüm. En ufak delikten, en ince çatlaktan içeri sızdı. Denizden esen yelde, ekmeğin mayasında, kahvenin koyu kıvamındaydı. İnsanlar sokaklara çıkmaz oldu. Her nevi cemden sakınarak yalnızlığa gömüldüler. Akşamları kürek sesleri işitilmiyordu artık. Kimse mecbur olmadıkça bir kıyıdan diğerine geçmek istemiyordu. Hiç bu kadar ürkmemişlerdi dışarıda dolaşmaktan, görünür olmaktan. Ve hiç bu kadar korkmamışlardı Allah'ın gücüne gidecek bir kabahat işlemekten. Hırçındı zira salgının ilk demlerindeki Tanrı. Öyle anlatıyordu din adamları. Ahali kendi gölgesinden çekinir olmuştu. Ağızlarından yanlış bir laf kaçar, elleri bir günah işler diye endişe içindeydiler. Güneş ışınlarının bu marazı yaydığına inandıkları için kapılarını sürgüleyip perdelerini sımsıkı örtüyorlardı. Her mahalle kutu gibi kendi içine kapandı. Her sokak sakinlerinin dışarı çıkmadığı bir kaleye dönüştü. İnsanlar alçak sesle konuşuyor, ayaklarını sürüyerek yürüyor, pespaye kıyafetler giyiyordu. İpekliler kaba kumaşlarla tebdil edilmiş, süslü serpuşlar bir kenara bırakılmıştı. Altın sikkeler küplere, sandıklara doldurulup çukurlara gömülmüştü. Zenginlerin zevceleri mücevheratını saklamış, Allah'ın gözüne girmek ümidiyle hizmetkarlarının esvabına donanmıştı. Şu illeti atlatırlarsa seneye hacca gidip Arabistan'daki tekmil fakir fukarayı doyuracaklarına and içiyorlardı. Herkes biteviye pazarlık halindeydi Yaradan'la. Kurbanlar kesiyor, dualar ediyor, adaklar adıyorlardı. Gene de durmuyordu veba. Her akşam onlarca ceset kanılara yüklenip mezarlıklara götürülüyordu. Yumrucuk diyorlardı adına. Kurbanların koltuk altlarında, kasıklarında ve boyunlarında çıkan ve bazılarının yakından bakıldığında Azrail'in çehresini taşıdığına inandıkları şişlikler için. Gereğinden sevimli isim. Hapşırmak hayra alamet değildi. Hapşırık duyunca irkiliyordu herkes. Böyle başlıyordu zira. Basit ve masum bir aksırıkla. Arkasından ateş, kusma, ishal geliyor ve hızla kabarıp koyulaşan çıbanlar vücudu sarıyordu. Havadan geçiyor diyorlardı, zehir yüklüydü lodos. Hastaların can vertikleri odalar sirkeyle yıkanıyor, kireçle kaplanıp zemzem suyuyla kutsanıyordu. Bir erkek hastalandığında zevceleri ona kimin bakacağı konusunda kavgaya tutuşuyordu. Ekseriyetle en yaşlı zevce veya kısır ya da kız annesi olan üstlenmek zorunda kalıyordu onun bakımını. Bazen de zavallı bir cariyeye veriliyordu vazife. 4 zevcesi ve bir düzine cariyesi olduğu halde yine de son nefesini yalnız veren adamlar vardı. Kimi kodamanlar büyük adaya kaçtı, kimileri Karadeniz sahillerine. Kimilerine çok yaklaştı ama ilişemedi, kimilerinin peşlerinden yetişti ölüm. Varlık ve kudret sahiplerinin de sapır sapır dökülüyor olması, bazılarına teselli verirken bazıları için ümitsizlik işaretiydi. Gene de kimse isyan etmedi. Nasıl olsa alnında yazılıydı her insanın ne vakit göçeceği. Kadercilikten ötürü önlem almakta gecikti ahali. Veba bunu fırsat bilip her yere sirayet etti. Sokaklar kanı gıcırtılarıyla yankılanıyor, koku giderek ağırlaşıyordu. Kilise avlularındaki mezarlar, tekke bahçelerindeki vadi hamuşan hepten dolmuş, kurban bayramında kesilip derisi yüzülen ve ağaca asılan koyunlar gibi şişmişti şehirdeki kabristanlar. Mezarcı taifesi her yeni çukura daha derin kazıyor, bazen yarım düzine cesedi aynı yere gömüyordu. Ölülerin çoğu ne yıkanmış ne kefenlenmişti ama bunu kimse konuşmuyordu. Keder çok az kişinin gücünün yettiği bir ayrıcalıktı. Ölenlerin mateminin tutulabilmesi için evvela Azrail'in hayatta kalanların yakasını bırakması gerekiyordu. Ancak veba gittikten sonra gönlünce gözyaşı döküp dövünebilecekti hısım akraba. Şimdilik kederin turşusunu kurup kaldırıyorlardı bir kenara. Vakti gelince çıkarmak üzere koyuyorlardı kilerlere. Pestillerin ve biber kurularının yanına. Gemiler yüklerini boşaltmadan geri gönderiliyor, kervanlara yollarını değiştirmeleri buyuruluyordu. Bütün musibetler gibi bu illet de batıdan, Frank diyarından sıçramış diyorlardı. Nereden geliyor olursa olsun her yabancıya şüpheyle bakıyorlardı. İster firari, ister aptal, bedevi, serseri, seyyah, çingene veya kalenderi. Kök salmamış kimse istemiyorlardı İstanbul'da. Yaz ortasında Ayas Paşa, koskoca Vezir-i Azam hastalığın pençesine düştü. Onun akıbeti saraylıları huzursuz etti. Demek ne duvarlar yeterince yüksek, ne kapılar ölümü engelleyecek kadar sağlamdı. Aynı hafta 4 cariye hastalandı. Rastlık karasından koyu bir korku dolaştı haremin koridorlarında. Hürrem çocuklarıyla birlikte dairesine kapandı. Sultan hariç kimseyle görüşmüyor, hizmetkarlara güvenmediği için kendi yemeğini yapıp kendi suyunu kaynatıyor, hatta kendi çamaşırlarını yıkıyordu. Hayvanat bahçesindeki seyislerden 4'ü can verdi. Hepsi de hayatının baharında. Buna mukabil ihtiyarlığına ve zayıflığına rağmen hala hayatta olan Sibiryalı Taras, herkesin nefretine nail olduğu için günlerce kulübesinde saklandı. İnsanların sokaklara çıkmaktan imtina ettiği günler geride kalmış, o çekingen kadercilik elden bırakılmıştı. Ahali camilere, havralara, kiliselere koşuyordu şimdi. Dua ve tövbe, tövbe ve dua etmeye. Allah'ın gazabıydı, cezaydı hastalık, müstahaktı, zira hepsi günahkardı. Nefs iradesizdi madem, beden zayıftı, o günah yuvası tenlerde şimdi kara güller açıyor olmasında şaşacak bir şey yoktu. Cihan bu sözleri hayretle dinliyordu. Allah insanları hem zaaflar ve kusurlarla yaratmıştı, hem de zayıf ve çelişkili oldukları için onları vebayla cezalandırıyordu, öyle mi? Aklı da, yüreği de bunu almıyordu. Günah işledik diyordu imamlar. Musibeti hak ettik diyordu papazlar. Tövbe edelim diyordu hahamlar. Söylenenleri harfiyen yaptı İstanbullular. Binlerce insan yana yakıla feryat figan yalvararak bir başlarına veya cemaatler halinde camileri, kiliseleri, havraları doldurdular. Geceleri gene ceset toplandı kanlılarla. Pek çok kişi sofu kesildi birdenbire. En başta da Sultan Süleyman. Şarap yasaklandı. Müzik aletleri yakıldı, meyhaneler kapatıldı, kerhaneler mühürlendi, yeni açılan kahvehaneler içi geçmiş cevizler gibi bomboş kaldı. Bütün vaazların konusu hastalık ve ahlaksızlığın nasıl iç içe geçtiğiydi. Bir odalığın saç örgüleri gibi. Derken sanki sözleşmişçesine vazgeçtiler kabahati kendilerinde aramaktan. Bu illeti şehrin başına saran başkaları olmalıydı. Korkunun yerini kızgınlık, kızgınlığın yerini garez aldı. Ve garez öyle bir ateş topuydu ki kimse tutamazdı elinde. Birine fırlatmak gerekirdi, bir hedefe. Temmuz sonuna doğru bir güruh Galata yakınlarındaki Yahudi mahallesine daldı. Kapılar işaretlendi, insanlar katrana bulandı, direnen bir haham dövüldü. Yahudi bir tüccarın vebayı yaydığı söyleniyordu. Hastalık tohumunu getirip şehrin sularına bırakmıştı. Onlarca insan tutuklandı ve suçlarını kabul etti. İtirafların işkence altında alınmış olması kimsenin dikkatini çekmedi. Zaten Yahudiler İspanya diyarından kovulmamış mıydı? Hatta Frangistan'ın muhtelif şehirlerinde diri diri yakılmamışlar mıydı? Bir sebebi vardı demek. Hristiyan çocukları kaçırıp kanlarını ayinlerde kullanıyorlardı. Suçlamalar öylesine arttı ki en sonunda Sultan Süleyman bir ferman yayınladı. Kadılara emretti ki bu tür vakalarda hüküm vermeyip meseleyi saray yetkililerine bıraksınlar. Onlar da kan iftirasının asılsız olduğunu beyan ettiler. Böylece haftalar süren saldırılardan sonra Yahudi taifesinin bu tuhaf iddialardan zarar görmesi az biraz engellendi. Peyderpey dindi hezeyan. Bu sefer dendi ki kabahat Yahudilerde değil aslında Hristiyanlardaydı. Hamama gitmiyorlardı bir kere. İçleri dışları pisti. Şarap içtikleri yetmezmiş gibi bir de bunun Hazreti İsa'nın kanı olduğunu iddia ediyorlardı. Her türlü musibeti taşıyan domuz etini utanmadan afiyetle yiyorlardı. Onlardı sebep. Veba domuz yiyenlerden geçmiş olmalıydı. Yani İsevilerden. Yahudi mahallelerine dalan öfkeli simalar bu sefer Hristiyanların evlerine hücum ederken görüldü. Günler sonra Eyüp'te bir urgancı bir ruhun başına geçti. Yahudiler ile Hristiyanların ehli kitap olduklarını, hataya düşmüş olsalar da veba taşımadıklarını beyan etti. Esas kusurlu abdalan ve dervişan tabakasıydı. Habire terennüm ve sema eden batınilerdi. kendine Müslüman deyip de Müslümanlıkla alakası olmayanlardan daha tehlikeli kim olabilirdi? İçlerinde ne cehennem korkusu ne cennet arzusu olmadığını söyleyen onlar değil miydi? Allah'la sanki denkleriymiş gibi hasbihal etmeye kalkanlar, hatta özlerinin onunla bir olduğunu iddia edenler gene bunlardı. Rafizilerin küfrüydü felaketi davet eden. Eli sopalı kalabalıklar sokaklarda sufi avına çıktı. Dergahları basıp tuttuklarını patakladılar. Buldukları kızılbaşları da fena halde hırpaladılar. Subaşı ile muhafızları bir kenardan izledi olan biteni. Ardından bunca zaman yanlış insanları döverek vakit kaybettiklerini hükmetti guru. Vebaya sebep veren pislik, ahlaksızlık ve kokuşmuşluk neredeyse orada aranmalıydı. Cuma namazından sonra Karaköy sokaklarına daldılar. Yol boyunca başta erkekler ve kimisi taş çatlası 10 yaşında oğlanlar, ellerinde meşalelerle onlara katıldılar. Adı çıkmış yerleri bastılar, orospuları dışarı sürüklediler. Evleri ateşe verdiler. Şişmanlıktan kıpırdayamayan bir fahişeyi bir direğe bağlayıp kırbaçladılar. Kadının bıngıl bıngıl etlerinde kan kırmızı izler meydana geldi. Hüsna'nın tekini yani yarı kadın, yarı erkek birini çırılçıplak soyup üzerine tükürdüler. Saçını, kaşını tıraş etip boka batırdılar. Fakat nedense kabak bir cüce kadının başına patladı. Ak adımların başı Karanfil Kamil Ağa'ya yakınlığıyla bilinen, sarayda dönen dolaplarda parmağı olduğu ve emrinde düzinelerce fahişenin çalıştığı söylenen cüce beter dayak yedi. Ertesi gün sokak köpekleri onu perişan halde kanlar içinde buldular. Dişleri dökülmüş, burnu kırılmış, kaburgaları ezilmiş, bir kulağı kesilmişti. Ama bir şekilde hala inadına hayattaydı. Önüne gelene haddini bildirmenin tadına varan güruh saraya yürümeye kalkıştı. Ancak o zaman müdahale etti subaşı ve muhafızları. 15 kişi tutuklandı. Aynı gün asıldılar. İbreti alem olsun diye meydanlarda sallandırıldılar. Rüzgarda usulca döndü cesetleri. Veba şehirden nihayet ayrıldığında İstanbul'un nüfusu 8.742 kişi eksilmişti. Cihan, Kaptan Garrett'ın da ölenler arasında olduğunu işitti. Kimseye söylemese de rahat bir soluk aldı. Artık özgürdü. Veba sonrası rahmetli Ayaz Paşa'nın yerine Lütfü Paşa, Prut Nehri'nde orduya köprü yapacak doğru mimarı öneren muteber, atanarak yeni veziri azam oldu. Birkaç hafta sonra bu sefer mimarbaşı vefat etti. Boşalan makama Sinan getirildi. Ne tuhaftır ki bu iki adam kaderin cilvesiyle aynı tarihlerde yükselmişlerdi. Bundan böyle beraber çalışacaklardı. Boyunbaz felek görmek istiyordu Lütfi Paşa ile Sinan'ın anlaşıp anlaşamayacaklarını. Ve şayet anlaşamazlarsa içlerinden hangisinin gidip hangisinin kalacağını. At Meydanı. Bin yıl zarfında tanık olduğu cümbüşün haddi hesabı yoktu. Hep tıka basa dolu, gürültülü. Eğlenceleri seyre gelenler her yaştan erkeklerdi. Şayet gösterileri beğenirlerse kahkahayı basar, bunda kendi payları varmış gibi gerinirlerdi. Gördükleri hoşlarına gitmezse ayaklarını yere vurur, küfürler savurur, ellerine ne geçerse fırlatırlardı. Seyirci kısmı Bizans'tan bu yana pek değişmemişti. Güldürmesi kolay, memnun etmesi zordu. Uzakta tahtı sıraların ortasında parlak kumaşlar ve altın püsküllerle süslenmiş bir set kurulmuştu. Üstünde Sultan Süleyman Han, herkesi görüp herkesçe görülebileceği yükseklikte bir tahta oturmuştu. Yanında kız kardeşiyle evlenmiş olan Vezir-i Azam Lütfü Paşa ile divan azaları vardı. Hükümdarın bulunduğu yerden sırmalı perdelerle ayrılmış kısımda Haseki Hürrem Sultan ve Mahiyeti oturuyordu. Kafesli paravanlar onları kalabalığın gözlerinden saklıyordu. Sultanın kadınları haricinde cinsi latif yoktu ortalıkta. 14. ayrımın sonu sayfa 137, devamı 15. ayrımda.